Merhaba, TC Tvedi ile karşınızdayız. Büyük bir felakete şahit oluyoruz. Bizden çok çok uzak bir coğrafyada Avustralya uzun zamandır alevlerle boğuşuyor. Eldeki verilere göre Eylül'den bu yana şiddetlenen yangınlarda 20'den fazla kişi hayatını kaybetti. 2000'den fazla ev yok oldu. Binlerce insan barınaklarda yaşıyor. Hayatını kaybeden hayvanların doğal yaşamın ne kadar zarar gördüğünü şu aşamada tahmin etmemiz fazlasıyla zor. Yangınların bu kadar büyüme ve kontrol altına alınamamasının nedenlerinden biri de ülkede yazın sıcak ve kuru geçmesi olduğu belirtiliyor. İklim değişikliğinin etkisi burada fazlasıyla tartışılıyor haliyle. Verilere göre Avustralya 1910 yılından beri 1 derece daha ısındı. En büyük ısınma 1950'de yaşandı. Avustralya 2019 aralığındaysa en sıcak hava rekorunu 2 defa 40.9 ve 41.9 dereceyle kırdı. TC Tvedi'nde bugün Avustralya yangınları sonrasında karşılaştığımız bazı yanlış bilgileri konuşacağız. Mehmet Atakan Foça, Gülün Çavuş ve ben Emre Saklıca sizlerleyiz. Hemen bölümün başında bir de not aktaralım. Bugün konuştuğumuz konuda bahsettiğimiz yazıların linkini de bölümün açıklamasında bulabilirsiniz. Şimdi Avustralya'daki yangınlar sırasında tabii yanlış bilginin yayılmasında da büyük bir ivmeyi gördük. Ve kriz anlarında bu tip fotoğrafların, videoların, içeriklerin fazlasıyla yayıldığına kendi ülkemizde de dünyanın farklı yerlerinde de şahit olduk. Aslında biraz hem şu yangının genel tablosundan yola çıkarak biraz bu bilgilerin paylaşım nedenlerini konuşmaya çalışacağız ve onları ele almaya çalışacağız. Bu kriz anlarında niye bu kadar yayılıyor bu bilgiler ve ne bunu artıran faktör?
Şu çok ilginç ya, aslında her krizde bu kadar global ölçekte büyümüyor yanlış bilgi salgını. Şimdi baktığınız zaman bazı terör saldırıları, bazı bombalı saldırılar, çok sayıda insanın hayatını kaybettiği büyük felaketler her zaman diğer ülkelerin gündemine bu kadar hızlı girmeyebiliyor. Ama söz konusu yangın olduğu zaman nedense ilginç bir şekilde, biraz da tabii ki iklim değişikliğinin gündemimize bu kadar girmesiyle de alakalı olabilir, İnsanların daha fazla dikkatini çektiğini ve oradaki duyarlılığın daha da yükseldiğini fark ediyoruz. İşte daha önce Yunanistan'daki yangınlar için de benzer şey geçerliydi. Ya da diğer ülkelerdeki, diğer coğrafyalardaki, İsrail'de. Bizim çok yakınımızda olmamasına rağmen Avustralya'daki yangınlar bile Türkiye'de epey bilgi sirkülasyonunu artırıyor. Bu bence başlı başına ilginç bir konu. Çünkü örneğin Orta Doğu'da yaşanan bir saldırı, bir bombalı patlama vesaire herhangi bir şekilde oradaki hayatını kaybeden insanların gündemimize girmesine vesile olmuyor artık. Ama diğer yandan yangınlar işte orada ölen hayvanların, evini kaybeden insanların hikayelerini gündemimize taşımaya başlıyor.
Peki acaba bunda sebep şu olabilir mi? Yani bir taraftan şunu düşünüyorum. Şimdi iklim değişikliği hepimizi etkileyebilecek bir şey. Ama Orta Doğu'daki krizler, Türkiye coğrafyasından baktığımızda bize yakın bir konu. Ama dünyanın farklı yerlerinde ilgi çekmiyor. Yani artık acaba herkes bu iklim değişikliği ve etkileri hayatımıza giriyor ve bunun korkusunu, bunun kaosunu mu yaşıyor? Yani depremlerde falan da acaba benzer yayılım söz konusu oluyor mu?
Olabilir ama şu da ilginç. Mesela Türkiye'de bu tarz yangınlarla karşılaştığımızda tartışmanın iklim değişikliği değil, daha çok yakılma rant üzerinden sürdüğünü fark ediyoruz. Başka bir ülkede olduğunda bu yangınlar iklim değişikliği perspektifi daha çok öne çıkıyor. Daha ağır basıyor belki. Ama Türkiye'de, Karadeniz'de yaşanan orman yangınları örneğin, oranın coğrafyasına özgü, oranın rüzgarına özgü bir durum var ve kışın da yangın çıkabiliyor. Ama bu kışın yangın çıkması insanlarda rant düşüncesini doğrudan tetikliyor. Dolayısıyla diğer ülkelerde yaşanan şeyler bir şekilde gündemimize iklim değişikliği perspektifiyle giriyor demek mümkün. Tabii böyle durumlarda kriz anı olduğunda insanların yanlış bilgi yayması da çok anormal değil. Çünkü kriz zamanları insanların en güçlü duyguları yaşadıkları dönemler. Panik, korku gibi, öfke gibi, belki ne yapacağını bilememe duygusu, çaresizlik hissi gibi. Bu tarz güçlü duygularda çoğu zaman bizim gerçekleri ayırt edecek rasyonel fikir yürütme kapasitemizi düşürmeye başlıyor. O yüzden şaşırtıcı değil ama bir yandan da tartışmaya açılması gereken bir konu.
Yani First Draft'ta bir yazı okudum bu konuyla ilgili. İnsanlar kriz anında neden daha sık paylaşım yapıyor, neyi düşünerek yapıyor gibi birkaç başlık çıkarılmış aslında. İnsanlar yardımcı olmak istiyor gibi bir görüş var. Yani bir şeyleri paylaşarak hem oraya yardım yapılsın veya oradaki olaylara bir farkındalık yaratmak gibi bir şey var.
Bunun en yakın örneği aslında genelde Türkiye'de yaşanan saldırılardan ya da çok fazla insanın hayatını kaybettiği olaylardan sonra kan ihtiyacına yönelik paylaşımlar. Herhangi resmi bir açıklama olmasa bile insanlar kafadan kan ihtiyacı olduğuna yönelik bir paylaşım yapma eğiliminde oluyor. Bu bence kesinlikle art niyetli, işte yalan haber diyebileceğimiz türden bir içerik değil. Daha çok insanların işte birbirine el uzatma ihtiyacından kaynaklanan, çok içten gelen bir şey. Bu içten gelen duyguyu doğru yöneltemediğimiz zaman, doğru ihtiyaçlara kanalize edemediğimiz zaman yanlış bilgiyle patlıyor.
Bir tarafta da bu deneyimlerin parçası olmak istediğine ilişkin de bir şey yazılmış mesela o makalede. Yani hashtaglerin bir parçası olmak, belki yani art niyet olmadan oradaki farkındalıkla belki daha çok like'ı içinde toplama hissiyatıyla paylaşımlar. Yani bir şeyin parçası olmak, onunla ilgili bir şey söylemiş olmak. Belki bir fotoğraf, mesela bu Avustralya'da çok gördük, onları da konuşuruz. Koala fotoğrafı, bir kanguru fotoğrafı daha dramatik bir hissiyat yaratıyor. Galiba onun parçası olma hissiyatı da bir yerinden tutuyor bu işleri.
Ya orada zaten sosyal medyanın genelde yarattığı ortam bir şeyin parçası olma hissiyatı ve aidiyetle birlikte geldiği için bu tür afetlerde daha fazla görüyoruz. Çünkü insanlar bu tür insani krizlerin bir parçası olmayı doğal olarak istiyorlar. Çünkü ne kadar insani olduklarını da göstermek istiyorlar. Bu Avustralya'da yaşanan ya da işte farklı coğrafyalarda yaşananlarla bizimkisinin arasında fark olması da burada her zaman bir öfkeyle beraberinde gelen bir şey var ama başka bir coğrafyaya dair o öfkeyi içerisinde barındırabileceği bir aidiyeti kuramıyor. Çünkü o coğrafyayı da o kadar tanımıyor. Mesela bizim bu süreçte karşılaştığımız videolardan bir tanesinin bize şüpheli olarak gönderilmesi bana çok ilginç gelmişti. Şöyle, bu Avustralya'da başkanın yangın bölgelerini ziyaret ettiğinde insanların verdiği olumsuz tepki. İşte bildiğin şey diyorlar işte, yani buradan defol git, sana buradan oy yok, sen bu yangını söndürme konusunda başarısızlık gösterdin, ben senin elini sıkmam, sen ancak bu yangını söndür, ondan
doğru
sonra elini sıkarım
doğru,
diyor.
Doğru.
Tabii yani video gerçekten doğru ve oradaki halkın tepkisi. Bizde insanlar buna şaşırmışlar, yani bilmiyorum tabii şaşırma perspektifi acaba bizim doğal afetlerde ya da bu tür vakalarda sorumlulara yönelik çok fazla tepki gösterilmemesinden mi kaynaklı? O mu ilginç geliyor? Yoksa ya onlar da mı acaba bizden böyle afetlerde onlar da öfkelerini başka türlü mü gösteriyorlar diye belki duygudaşlık kurmak istedikleri için öğrenmek istiyorlardır. Ama genelde bizim başka yerlerle kurmaya çalıştığımız o duygudaşlık şeyle geliyor, yani farklı bir aidiyetle geliyor dediğin gibi. O işe bir parçası hissetmesi için bir duyguyu taşıması gerekiyor. Bir de çok bir şekilde bizim coğrafyamızda çok uzak olan şeyler var ya, herhalde şey de geliyor olabilir. Ne bileyim, kangurular, koalalar bizim coğrafyamızda bulunmayan, daha o oranın koşullarına özgü hayvanlar, farklı canlılar geliyor. Egzotik geliyor. Ha, aynen, egzotik geliyor. Hani bize yönelik yapılan o oryantalist bakış açısının bir başkası, başka türlüsü olabilir. O yüzden o sevimli koalaların işte hali, durumu üzüyor ve yani nasıl diyeyim onu bilmiyorum ama o coğrafyaya da sahip çıkıyoruz. Biz dünya insanıyızı yaşamak istiyoruz.
Şey de var mesela, bunu yakın zaman değil aslında, epey oldu ama Van depremi sırasında çok güçlü bir şekilde aslında görmüştük. İnsanlar bir şekilde o hikayenin parçası olma ihtiyacını, eğer elini taşın altına sokamıyorsa elindeki tek araç olan sosyal medyaya sarılarak yapmaya çalışıyor. Van depremi sırasında ben şöyle tweetler paylaşıldığını hatırlıyorum. Yani ben oraya bir şey gönderemiyorum ya da ben yardım toplanan yerlerde şu anda bulunamıyorum. Ama en azından yardım toplayan insanların iletişim bilgilerini sosyal medyada yaygınlaştırarak buraya bir katkıda bulunabilirim, bu hikayenin bir parçası olabilirim yaklaşımıyla hareket ettiklerini hatırlıyorum. Dolayısıyla bence o hikayenin parçası olmak, o anı kaçırmamak ve o anda yapabildiğini yapmaya çalışmak çok insani, yani çok da normal geliyor.
Zaten paylaşım nedenlerinden birisi de First Draft şunu söylemiş. Duygusal nedenlerle de insanlar bunu paylaşıyor. Yani bilgi ve duygu arasında bir tercih yaparken bir anda galiba mantık duygudan yana gidiyor ve bu yanlış bilgi paylaşımı onun doğru olup olmama ihtimalinin önüne geçiyor. Bir tarafta zihni örtüyor belki de. Yani bu da sebeplerden biri ve yayılım olarak bizim diğer bilgilerde tartıştığımız noktalarla aynı ağda yayılıyor. Yani yanlış bilginin yayılma şekli konusunda da benzer şeyler söz konusu.
Nasıl tutacağız peki kendimizi? Yani aslında bu duygu meselesi çok önemli, çok insani, içten gelen de bir şey.
Hele ki normal kriz anında evet, daha yani bize yakın olduğunda daha da canımız yanıyor. Mesela Ankara'daki veya başka yerlerdeki bombalı saldırılarda hatırlarsınız. Hı hı. Hepimiz kendi yakınlarımıza bir şey olma kaygısıyla bir anda o mantık silsilesini bir kenara bırakabiliyoruz.
Ben tweet atmıyorum. Ben artık az tweet atıyorum.
Bu yüzden hata yapmıyorum.
Evet, bütün hayatını kapsayacak bir kural da koyabilirsin belki kendine, ama bir yandan da işte öyle bir an geldiğinde bir şey yapma güdüsü o kadar ağır basıyor ki önüne çıkan bilginin doğru mu yanlış mı diye ayıklamasını yapmaya çalışmak çok böyle geri plana atılan bir şey oluyor.
Tabii çok düşünmüyorsun.
Ya kendimizi işte bu konuda çok iyi eğitmek, alıştırmamız gerekiyor. Zihnimizi bu tarz durumlara alışkın hale getirmemiz gerekiyor. Ya da bir şekilde hiçbir şey yapmamak belki de en iyi çözüm de olabilir öyle dönemlerde.
Yani hiçbir şey yapmamak...
Paylaşmamak daha doğru bu arada. Yapmamak doğru.
Evet, paylaşmamak daha doğru emin olmadığın şey. Ama sanırım o az önce bahsettiğimiz sebepler var ya, biraz daha duygusal nedenler. Yani bir parçası olma hissiyatı. Bir şey olduğunda ben buna hem tepki göstermeliyim hem de ya gerçekse ve yardım edebilirsem imkanı.
Bir de bak orada şey de önemli, tepki gösterme meselesi de çok kritik. Ben genelde bu tarz durumlarda şöyle bir şey gözlemliyorum. Bilmiyorum ne kadar hissediyorsunuz siz ama insanlarda genel olarak sosyal bir hareketlenmeyi ya da siyasi bir inmeyi başlatma noktası olarak bu tarz şeylere öfkenin birikmesi yönünde bir eğilim var. Yani ne demek istiyorum? Bazı siyasi gruptaki insanlar şunu düşünüyor. Toplumda ne kadar öfke birikirse bu öfke o kadar güçlü bir siyasi ivmelenme kazandıracak. Ve o kadar aslında belli bir cenahı konsolide etmeye başlayacak. Belli bir öfkeyi tek bir yere, tek bir noktaya, işte bu genelde iktidar oluyor, iktidara kanalize edecek ve böylece bir şeylerin değişimi için engeller kalkmış olacak. Şimdi bunun kendisi bence çok fazla yanlış bilgiyi sirküle etmeye yol açan bir şey. Çünkü insanların öfkesini biriktirmeye yönelik çalışmaya başladığında sadece duyguya hitap eden, sadece duyguları harekete geçirmeye başlayan içerikler üretiyorsun. Ve o içeriklerde çoğu zaman, yani %90 yanlış bilgi oluyor.
Haklısın. Twitter'ın, Facebook'un, Instagram'ın daha da yayılmasıyla bir noktada bir şeyi kaçırdık. Evet, bir kullanıcının paylaştığı şey birçok kişiye yayılabilir. Ama bir tarafta da şunu bekliyor galiba insanlar. Bir olay oldu ve bu konuda neden tweet atmadım ben? Yani hepimiz kendimizi kanaat önderi gibi de hissetmeye başladık bir yerlerde.
Ya, tabii sonra bir gün size sorabilirler iş görüşmesinde siz nasıl tweet attınız diye, böyle şeyler de var. O yüzden insanlar tweet atmak, atmamak, paylaşım yapmak konusunda çok proaktif olmak istiyorlar. Bence çok doğal bir refleks.
İki taraftan da bir toplumsal baskı var. O da garip. Kesinlikle. Yani.
Evet, neden buna tepki göstermedin? Sen nasıl buna cevap vermezsin? Yani kesinlikle.
Bu arada onu çok, mesela ben genelde bu tarz dönemlerde, hani bir şey herkesin aşırı tepki verdiği dönemlerde sessiz kalan taraf oluyorum. Bu zamana kadar da kimse çıkıp neden bu konuda tweet atmadın diye sormadı. O nedenini bilmiyorum. Bana özgü bir şey mi, yoksa genel olarak insanlar bunu yaşıyor mu? Bilmiyorum. Ya, böyle bir bahsi sen mesela yaşadın mı? Neden bu konuda buna tepki vermedin diye hiç yakın çevrenden böyle bir şey aldın mı?
Ya zaman zaman bazı olaylarda bu tip şeylerle karşılaşıyor. O konuda niye bir şey söylemedin? Onu niye kutlamadın? Onunla ilgili niye paylaşım yapmadın?
Yani insanları hayatından çıkarmayı düşündün mü?
Benim paylaşımım dünyayı değiştirmeyecek ki. Yani tamam, Avustralya'daki yangına ben de üzülüyorum. Sen de üzülüyorsun. Yayın dinleyen herkes üzülüyor. Ama bizim burada bununla ilgili, evet, iklim değişikliğine ilişkin bir farkındalık yaratabileceksek, yani bir şey söyleyebileceksek farklı elbette, ama Emre Saklıcı olarak Avustralya yangınını kınıyorum dememin hiçbir katkısı olmayacağı gibi bir işe yaramayacağı da aşikar.
Biz bunu çok propagandasını yaparsak sosyal medya şirketleri bize dava falan açabilirler yani. Çünkü sürekli 2 saattir aklınıza bir şey geldiğinde tweet atmayın, aklınıza bir şey geldiğinde paylaşım yapmayın diyoruz.
Ama mesela
yani sorun nasıl yapacaklarına yönelik belki de doğru yönlendirmeye ihtiyaçları olmalıdır. Ya da içinden gelenleri evet, atsınlar işte. Tabii o tartışmalar çok bizim gireceğimiz şeyler değil bence, ama neden yanlış atıyorları, neden yanlış yapıyorları konuşmak daha mantıklı olur. Çünkü yani tweet atıyorlar artık, yani atmayın demenin anlamı yok. Yani bunu bunda yorum yapmayın diyemeyiz insanlara bence. orada neden yanlış yapıyorların sorunu bahsettiğiniz işte o duyguların olguların önüne geçmesi meselesi. Olguları nasıl ayıracakları ise işte orada daha fazla konuyu bilmeleri gerekiyor. Daha fazla teknik şeylere bakmaları gerekiyor.
Ama o çok zor yani bilmeleri gerekiyor dediğin zaman herkes her konuda mesela uzman olacak kadar bir şey bilmeye çalışırsa.
Yok bilmek zorunda değil zaten. Ama işte o tweet atabilir. Sonuçta tweet atmasını atmamasını istemek bence daha zor bir şey. Yani bu konuda bence emin olmadan tweet atmayın demek. Bu tweet'i atarken biraz daha emin olmaya çalışın demekten daha zor gibi. Bana öyle geliyor en azından. Yani o yüzden de yani bazı konularda da bizim en çok karşılaştığımız şeyler aslında bu tür doğal afetler ya da insanların duygularıyla tepki vermeye çalıştığı şeylerde en çok karşılaştığımız tepki ne fark eder ki tepkisi? Ha, evet. Yani bizim güzel bir yazı da var internet sitesinde. Onu da yine linklere ekleriz. Yani ne fark eder ki diyor. Bazen fark ediyor çünkü bazen bazı insanların uykularını kaçırabiliyor. Bazı insanların ne bileyim
anksiyetesini tetikliyor.
Aynen şey yapabiliyor, heyecanlandırabiliyor, uyutmayabiliyor, ne bileyim gereksiz öfkelendirebiliyor mesela. Yani bu yanlış bilgideki verilmeye çalışılan tepki bunu şeyde yaşamıştık değil mi? İzmir yangını sırasında Dersim'de yaşanan bir yangın sırasında da paylaşılan bir fotoğraf vardı gene. O sırada aslında hiçbiri oradan değildi ve Kaliforniya'daki bir yangından olan bir ceylanı gösteriyordu. Şimdi biz bunu paylaşıyoruz, bunu paylaşıyor sonrasında diyor ki ne fark eder ki? Ya şimdi fark eder, İzmir'de yaşayan insanlar için fark ediyor olabilir. Yani senin de oradan hissettiğin bir şey olmayabilir.
Tabii bir de şöyle bir durum var.
Hayvanlandır koruyucuları için fark ediyor olabilir yani vesaire.
Tabii aslında acil duruma müdahale edecek ekipler için bile fark ediyor olabilir. Bir de şöyle de bir durum var. Sen yanlış bir fotoğrafla gerçekten yaşanan bir olguyu ispatlamaya çalıştığında o olguya dair inancı da sarsmaya başlıyorsun. Bu sefer insanlar diyor ki bu kadar fazla bu konu hakkında, bu yangın hakkında, işte Dersim'deki yangın hakkında bu kadar fazla yanlış fotoğraf dolaşıyorsa bunların gerçekleri nerede? Birinci soru bu. Gerçekleri ortada yoksa o zaman bu yangın da mı acaba gerçek değil? Bu da çok tehlikeli. Var olan gerçekten insanların ilgisini çekmesi gereken bir konuya dair bütün zemini oymaya başlıyor yanlış fotoğraflar.
Bunu daha naif bir şekilde işte burada Avustralya'da çok fazla yaşadık. Bir kangurunun kurtarıldığı ve kendisini kurtaran kişiye sarıldığına ilişkin bir video geldi. Abby isminde bir kanguru. Şimdi biz onu yanlış olduğunu, geçmişten başka bir video olduğunu söylediğimizde bazı yorumlarda ben şunu gördüm. Olsun yani bu oradaki kanguruların acı çektiğini değiştirmiyor ya da işte kangurunun şirinliğini değiştirmiyor. Ne kadar şirin veya bir koala ile ilgili yani naif bir şekilde oluyor ama o yanlış bilgi ne yapalım yani böyle paylaştık gibi bir şeye dönüyor bir yerde.
Biz de söyleyince böyle robotlar, duygusuz insanlar sizin duygularınızı...
Olabilir başka bir kanguru başka bir yerde sarılmıştır gibi bir şeye dönüyor yani bu da yanlış. Tabii buradaki... Avustralya özelinde biz daha farklı şeyler de gördük. Yani botlar aracılığıyla birçok paylaşım yapıldı. Yine birçok fotoğraf görüldü, birçok video görüldü ama asıl çok yaygın olan ve bütün dünyada belki de karşılaştığımız şey şu haritaydı. NASA'nın anlık yangın gösterdiği iddia edilen harita. Herkes o haritayı hatırlayacaktır. Çünkü Türkiye'de 500-600 bin paylaşımını gördük yani. Hı hı. Eriştiği kişi sayısı milyonları bulmuştur. Dünyada da birçok doğrulama sitesi bunun yanlış olduğunu ortaya koydu. Aslında bir aylık bir yangın periyodunda görüntülerin bir illüstre edilmiş hali diyebiliriz. Ki biraz abartı bir şekilde renkleri de bağlayarak olayın vehametini ortaya koyuyor ama... Bu NASA'dan şu anda Avustralya bu halde gibi bir şekilde paylaşılıyor.
Aslında onlar son bir ayda çıkan yangın noktalarını üst üste koyduğunda
bir renk filtresi koymuş. 3D evet görselleştirme yapmış.
Dünya haritasına yapsan aslında dünya kıpkırmızı olabilecek
olabilir,
bir veri seti olabilir, aslında
tabii.
Öyle değil mi?
Olmaz.
Yani son bir ayda olmaz. Ama belli yerlerde o rengi yakalayabiliriz.
Ya Amazon yangınları mesela, Amazon yangınlarında da benzer bir şey yapılsa orada da çok ciddi yangınlar çıktı biliyorsunuz. Orada da benzer bir sonuç alınır.
Ama işte bu fotoğraf belki de bu yangının sembollerinden birisi olacak o harita.
Tabii.
Ve inatla yanlış olduğu bilmesine rağmen paylaşımlara da devam ediyor.
Ya şey çok ilginç. Gerçekten bir süredir bununla alakalı kitaplar falan da yazılıyor. Aslında enteresan bir şekilde bu kadar post-truth diyoruz, işte insanlar duygularıyla hareket ediyor falan diyoruz ama insanlar biberiyle karşılaştıklarında, özellikle bu iyi görselleştirilmiş biberi ise, ona hızlıca inanma eğiliminde oluyor. Nedense yani burada bir çelişki var gibi geliyor bana aslında. Çünkü madem bu kadar gerçeklerden kaçınıyorlar, bu kadar veriye inanmama eğilimindeler, peki neden iyi görselleştirilmiş verilere hızlıca kanma içgüdüsü doğuyor? Bu biraz ilginç bir konu. Şimdi bu da öyle. Yani aslında baktığında bir veri görselleştirme o. Harita üzerine yapılan bir veri görselleştirme. Ve çok kolay çekiyor insanları kendisine. Hızlıca insanları inandırmaya başlıyor. Aslında sorun bir yandan veride de değil. Yani veri de doğru, gerçek veri. Ama nasıl görselleştirdiğin önemli işte. Onu belki bir skalaya koyup, belli bir zaman filtresi ekleyip, hani tutup böyle son bir ayı istediğin şekilde izleyebileceğim. Ben burada elimle gösteriyorum ama ne demek istediğimi, ne demek istediğimi anladınız. Aslında böyle bir gif olsa vesaire. Hani çok belki daha hem daha etkileyici olacak hem daha doğru bir veri görselleştirmesi olacak. Yani en azından söylemeye çalıştığım şey şu. İyi görselleştirilmiş bir veri her zaman doğru bir görselleştirmeye temas etmiyor olabilir.
Tabii yapan kişi bile şaşırmış. Bu kadar yayılacağını o da bilmiyor. Ve yayılmaya başlamasının hemen ardından açıklama yapmak zorunda kalmış. Ya ben bunu bir aylık verilerden aldım. Gerçek zannedilmesin diye olayın doğrusunu anlatmaya çalışmış ama buna rağmen yangını gösterdiği hala da bu haritayla paylaşılıyor. Yani o...
Ya bu arada görsel çok etkileyiciydi bence. Onun tabii da bir etkisi var. Yani renklilerin kullanımı vesaire de hoştu. Onun dışında bir de bir yazı da vardı. Sen hatırlayabilirsin belki Atakan. Haritaların kendisi yanlış bilgi yaymak için çok fazla kullanılan bir yöntem haline geldi. Özellikle seçim zamanlarında da çok fazla kullanılıyor ve insanlar genel olarak özellikle harita üzerindeki görselleştirmelerde daha fazla ikna olma eğilimindeler. O da işte yani harita genelde bizim zihnimizde de bir hep siyasi ya da ideolojik şeylerle de bütünleşir. O da vardır mesela. O tip yanlış bilgilerde de çok kullanılıyor. Haritalarda bir bilgi verildiğinde de insanların çok fazla inanma eğiliminde olduğu için bu haritanın da etkisi yine kat be kat arttı bence.
Tabii bu tip paylaşımlar için bir yazı açıklamada paylaşacağım. The Conversation'da bir yazı yayınlanmış. Şuna bakın diyor. Haritayı kim yaptı ve bunun kaynağı neresi? Bunun dışında bu basit bir uydu fotoğrafı mı ya da belli noktaların işaretlendiği, hotspot gibi belli yerlerin işaretlendiği bir harita mı? Renkler neyi temsil ediyor? Bunların ayrımına çok iyi varmanızda fayda var diyor. Haritanın ne zaman yapıldığını çok iyi araştırın diyor paylaşmadan önce. Eğer haritada belli bir noktalar işaretliyse, bizim işte burada konuştuğumuz gibi bu belli bir anı mı gösteriyor yoksa bir ayı, bir yılı mı gösteriyor? Bunu iyi takip edin diyor. Haritada işaretlenmiş yer, mesela buradaki özelde konuşuyor, gerçekten yanan bir yeri mi gösteriyor? Bununla ilgili çok basit aramalarla bir kontrol edebilirsiniz diyor. Paylaşmadan önce haritalarda bu tip öğelere özellikle dikkat edin diye bir, hatta bu haritanın ardından yayınlanmış bir yazı var.
Bu tarz tavsiyeleri tabii sürekli biz de söylüyoruz. İşte kaynağını kontrol edin, bir daha Google'da arayın, tekrar işte görselin paylaşan kişiye sorun vesaire diye ama İnsanlar gerçekten bunu yapacak zamanı bulabilecekler mi? Benim en büyük endişelerimden biri o. Çünkü düşündüğün zaman günlük rutin içerisinde eline telefonu alıyorsun. Belki işte bir arada kahve içerken arkadaşınla buluştuğunda o tuvalete gitmiş. Sen onu geri gelene kadar eline telefon alıp check ediyorsun, bakıyorsun Twitter'a. Karşında bir şey çıkıyor ve o anda onu doğrulayabilecek zamanın yok. Nasıl mücadele edecekler bu tarz şeylerle?
Orada işte kaynak da gerçekten önemli. Çünkü bakıyor çok ünlü birisi, çok takipçili birisi NASA'nın paylaşımı diye bunu paylaşıyor. Yani o diyorsun NASA'daymış kaynak. Yani o anda onu kontrol etme gibi bir ihtiyacı da olmuyor. Tutup bizim gibi tersine görsel arama yapmak zorunda değil. Telefonuyla anında onunla uğraşmak zorunda değil. Yine başa dönüyoruz. Bu kadar fevri olmamak gerekiyor galiba paylaşımlarda. Biz burada kendi aramızda konuşurken kayıt olmadığı bir zamanda günlük bir safsatayı söylediğimizde o laf havada uçup gidiyor. Ama bunu Twitter'da, Facebook'ta bir şeyle paylaştığımızda bu kalıyor. İnternette bir yerde duruyor ve bu öyle ya da böyle bir yerlere işleniyor. Bir yanlış bilgi oluyor.
Evet, bence o yüzden paylaşmasınlar.
Gülün buna karşı çıkıyor ama lütfen Twitter'da Facebook hesaplarınızı kapatın.
Yani şimdi onlar paylaşmazsa biz ne yapacağız arkadaşlar? Onu da düşün. Ben yani paylaşmayın demeyi hala doğru bulmamakla birlikte yani paylaşmadan önce düşünün kısmına katılıyorum. Yani yapabilecekleri şeyler arasında tabii ki bize göndermek falan var. Yani en azından paylaşmadan önce bakabilirler. Yani çok bakabilecekleri bir sürü yabancı da internet sitesi var. Yani özellikle yabancı konularla ilgili olduğunda, farklı ülkelerle ilgili olduğunda en azından o sitelere de bakabilirler. Bize bakabilirler. Bizim internet sitemize falan bakabilirler. Yani bu en hızlı yapabilecekleri şey. Ama tabii ki yani bir tanesine görsel arama yapmalarını falan beklemek zor. Yani hani o dedin ya zaman yok, ne yapacak bu insanlar diye. Yani teyidin sitesine girmekle Twitter'dan teyide geçmek ne bileyim 10 saniyelerini falan alır bakmak istiyorlarsa. O olabilir ya da işte teyidin Twitter'ına bakmak. Bu verilebilecek tavsiyeler olur ama...
Belki şunu söylemek lazım. Hadi kullanıcılar en azından zaman bulamıyor, paylaşıyor. Bir şekilde doğru mu değil mi araştırma fırsatları yok ama en azından haber siteleri için, medya organizasyonları için bu bir yapmaları gereken bir şey olmanın ötesinde bu bir sorumluluk, gereklilik. Mutlaka yapmaları gereken bir şey.
Ya eşik bekçiler için de bence öyle yani. Biz eşik bekçisi diye aslında eski gazetecilik terimini bugün sosyal medyaya ve yeni medyaya uyguladığımız, yani evet influencer dediğimiz, deniyor onun Türkçesi.
Fenomenler.
Fenomen, ha fenomenlerin.
Fenomen de böyle çok.
Aslında fenomen kavram olarak onu tam tanımını vermiyor. Evet.
Tam değil yani. Yerleşti. O yüzden bence sosyal medya eşik bekçisi diyelim biz onlara.
Çok takipçisi olan. Çok takipçisi olan insanlar.
İnsanlar aynen. Eğer bir kişinin 10.000'den 15.000'den fazla takipçisi varsa kendisini sorumlu hissetmesi gerekiyor. Ya yani kendisini sorumlu hissetmesi gerekenler en azından zaman ayırması lazım.
Ama bir şey
lazım.
Sorabilir miyim bu konuda? Sorabilir. Mesela bu konuda şeyi hatırlıyorum. 2016'daki Trump'ın seçildiği o kampanya döneminde sadece 35 takipçisi olan bir Twitter hesabının yaydığı Eric Tucker. Yaydığı bir yanlış bilgi. Bununla alakalı vaka çalışması New York Times'da yayınlanmıştı. Biz de çevirip Tweetpedia kategorisinde sitemizde yayınlamıştık. Linkini yine açıklamada yer veririz. Oradaki örnek çok ilginç. Mesela 35 takipçisi var. Gördüğü bir sahneyi tamamen yanlış anlıyor. Ve bu yanlış anlaması bir şekilde kar topu etkisiyle büyüyor büyüyor. En sonunda Donald Trump'ın onu retweet etmesiyle sonuçlanıyor.
Ama bizim deneyimlerimizi düşün. 3 seneden fazla oldu. Böyle vakaya kaç tane örnek verebilirsin? Genelde çok paylaşımlı, yani çok takipçili ve çok seri paylaşım yapan hesapların aslında karşımıza çıktığını düşünüyoruz. Yani bizim kendi aramızda hep off the record yalan yayan insanları var hatta yani. Biz bunu biliyoruz bu insanları. Özellikle hesaplarına bakıyoruz ara sıra. Bunu da söyleyebiliriz
bence. Bir tanesinin tiyatrocu olduğunu söyleyerek geçebiliriz.
Spoiler verebiliriz. Yani o yüzden hani bence verdiğin örnek önemli bu arada. Tabii ki çok az takipçili hesaplar da yani bir yanlış bilgiyi yaygınlaştırabilir ve o yanlış bilgiyi yayan aktör haline dönüşebilir ama bence önemli olan buradaki çok takipçili eşik bekçileri olanlar. Hani kendilerine gazeteci diyenler, kendilerini ne bileyim daha toplumun belki ilerisinde konumlandıranlar olabilir sosyal medya içerisinde. Onların dikkat etmesi gerekiyor. Onlar belki işte bu dediğimiz yahu paylaşma diye gösterdiğimiz tepkiyi onlar geliştirebilir ama sıradan her kullanıcı için bunu beklemek zor. Yani 60 bin takipçili hesap paylaş, 1 milyon takipçili hesap paylaş, ben mi paylaşmayacağım der.
Der. İşte medya da burada Atakan'ın söylediğini ben önemsiyorum. Medyanın sorumluluğu daha fazla. Yılbaşına çok hareketli başladık. İran krizi birden bir 3. Dünya Savaşı mı çıkıyor gibi her şey tartışılmaya başlandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kasım Süleymani'yi vurma olayı mesela. Şimdi bir televizyon kanalı yıllar önce yayınlanmış bir bilgisayar oyunundaki görseli arama zahmetine girmeden canlı yayında televizyonlarda ilk kez diye yayınlayabildi. Yani üstelik, buna şahit olduk.
Üstelik bunun daha önce de yaşanmışlığı var.
Tabii tabii.
Daha önce de A Haber yaptı bunu. Şimdi TV 100 eski deneyimleri görmezden gelerek direkt aynısını tekrar edebiliyor. Ya kardeşim en azından bir açın bakın. Bir iki tane ekran görüntüsü alın. Google'da aratın. Hiç mi bu insanların kadrosunda, bu ekiplerin kadrosunda Google tersini arama yapmayı bilen insan yok? Eğer yoksa gelsinler buraya bir hafta birlikte zaman geçirelim biz onlara gösterelim bu kadar zorsa bunu yapmak. Ama ben öyle olduğunu da zannetmiyorum. Bunun bilmemekten de kaynaklı olduğunu zannetmiyorum. Bu ya önemsememek.
Bence önemsememek önemli bir etken burada.
Ya önemsememek ya da gerçek görüntü bulamamanın verdiği o boşluk hissi. Ben şimdi ekrana ne koyacağım? Koyma bir şey ya. Bu kadar bilmiyorum. Ben televizyoncu değilim. Sensin televizyoncu. Sen söyle. Ekrana hiçbir şey koymasa ölür mü?
Ya ekrana zaten bütün televizyonların arşivinde kullanabileceği DSF'ler var. Yani DSF'den kastım şu. Siz yayını izlerken ekranda dönen bir konuk konuşurken veya bir haber spikeri konuşurken arkada dönen video. Bütün kanalların bir arşivi vardır. Ya hepsinde bir savaş görüntüsü var ki Orta Doğu coğrafyası bu konuda tonla malzeme sunmuş vaziyette bize. İşte buna hepsi bu yola başvurmak çok saçma geliyor bana. Yani işte, tabii ki şu vardır. Şimdi televizyonculukta biz burada oturup bir gün o görüntüyü inceliyoruz. Ama o görüntü yine bir bölümde konuşmuştuk ya. O görüntü geldiğinde tutup da sen yayınlamazsan ve senden önce X kanalı, Y kanalı, Z kanalı yayınlarsa sen geriye düşersin. Televizyonculuktaki bu hırs demeyeyim ama...
Hızlı olma çabası.
Evet, hızlı olma çabası o hatayı çok açık hale getiriyor.
Orada düşünmesi gereken X kanalı, Y kanalı, Z kanalı video oyununu savaş görüntüsü diye paylaşmazken ben paylaşırsam... Ne
yaşayacağım olur? İtibar krizi yani ne olacak?
Bunu ama bu eskiden böyle değildi bakın. Ben şeyi çok net hatırlıyorum. Bundan 13-14 yıl önce televizyon kanalları bir haberi vermeden önce mutlaka ki bizim burada teyitte yaptığımız gibi hatta o dönem Anadolu Ajansı'na düştü mü? Bilmem ne Ajansı'na düştü mü? Şöyle oldu mu? Böyle mi oldu mu? Diye kontrol edip ondan sonra yayınlardı.
Yaşayacak
önce önce altta böyle o son dakika bantlarının hunharca döndüğü bir ortam yoktu o zaman. O değişimle birlikte o itibar kaybı... Çünkü yayını yapıyorsun gidiyor. Yayını yapıyorsun gidiyor. O geçmişte kalıyor. Öyle düşünülüyor ama bazen de böyle ortaya çıkıyor. Ki bizim belki de görmediğimiz ne gibi böyle tabii televizyonda canım. İlkler yapıldı, neler tabii oldu.
Yani bunlar bizim yakalayabildiklerimiz bir de.
Tabii,
kim
tabii.
Bilir daha nesi var.
Televizyon hala bir radarımızda olan bir mecra olmadığı için daha az dikkat ediyoruz.
Öyle. Evet, denk geldiğimizde görüyoruz ya da bir ihbar geldiğinde görüyoruz. Kim bilir neler oluyor orada. Bizim bir teyit belediğimiz vardı, yaptığımız bir çeviri. Ondan bahsetmek istiyorum. Bazen bu bilgileri yanlış olduğunu bilmemize rağmen paylaşmamızla ilgili bir araştırma. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir anket yürütülüyor. 36 haber başlığı ve görseli sunuluyor kullanıcılara. Başlıklar taraflı ölçebilmek adına farklı siyasi görüşlere hitap eden içerikler arasından eşit olarak seçiliyor. Katılımcılar haber başlıklarını doğru ya da yanlış olarak değerlendirmeleri isteniyor. Ve anketten alınan sonuçlara göre inanılanın aksine insanların düşük kaliteli içerikleri tespit ettiği ortada. Ama söz konusu sosyal medya olduğu zaman yeni takipçi edinmek, var olan takipçileri memnun etmek ve belirli bir gruba ait olma dürtüsü araştırmaya göre doğruluktan daha ağır basıyor. İşte bu belki de konuştuğumuz şeyin bir özeti gibi bir şey. O şirin koalayı paylaşmak ve oradan 10.000 like almak, 1.000 retweet almak. O haritayı ilk paylaşmış olmak ve 100.000 retweet almak çok cazip geliyor. Onun altına ben yazdıktan sonra 100.000 retweet'i alıp altına o harita yanlış yazdığımda çok kurtarmış olmuyorum çünkü o öyle yayılmış oluyor, gidiyor yani.
Aslında bu durumu özetleyen çok güzel bir kitap ismi vardı. Kliktivizmi anlatıyor. Kitabı okumadım ama kitabın ismi çok çekici. Dünyayı kurtarmak için bu butona tıklayın gibi bir şeydi. Tam doğru söylememiş olabilirim ama doğrusunu bulup koyarız. Belki bölümün başlığı bile olabilir aslında, güzel bir.
İşte bu like sevdasıyla o yanlış paylaşımı silmemek, yayılmasını daha da izlemek, seyretmek bence büyük hatalardan birisi burada.
Ben bir oyun önerisinde bulunayım.
Tabii
tam
ki.
Olarak bu motivasyonu. Yok, bilgisayar değil, bu Fakery diye bir oyun vardı ya. Şöyle
web tabanlı.
Evet, web tabanlı. Şöyle yapıyorsunuz. Bir yanlış bilgi çıkıyor ve siz karar veriyorsunuz. Ben bu yanlış bilgiyi yayayım mı? Takipçimi kasayım? Yoksa doğrusunu mu yapayım diye. Siz de tabii ki doğal olarak takipçi kasmak için işte şunu yapın, bunu yapın falan diye sizi oyun yönlendiriyor. Bir de buna benzer pandeminin bir oyunu var. Şu an yeni çıktı. Full Fact, İngiltere'deki bizim gibi teyit platformlarından biri. Onlar biraz öncüsü oldular. Pandemik oyununu belki biliyorsunuzdur. Dünyaya böyle bir salgın yaymaya çalışıyorsunuz ve dünyanın sonunu getirmeye çalışıyorsunuz. Herkesi öldürmeye çalışıyorsunuz. Burada da bunu fake news'la yapmaya çalışıyorsunuz. Yanlış bilgi yayarak insanların işte ölmesini sağlıyorsunuz. Devletlerin çökmesini sağlıyorsunuz falan. Orada tabii süreç içerisinde sürekli karşınıza şeyler, engeller çıkıyor. Bu engellerin başına teyit platformları geliyor. Ben hepimize tanıdık gelecek bir şey örnekle başlamıştım bu oyunda. Eğer pandemik oyununu seven varsa fake news kısmını seçerek deneyebilirler. Sağlık alanında yanlış bilgilerle insanların elitlere saldırarak bir yanlış bilgiyi yaymalarını ve dünyanın sonunu getirmelerini sağlayan bir senaryo denedim. Ama Türkiye'de bir teyit platformu çıktı ve
engelledi.
Bütün yanlış bilgilerimi engelledi. O yüzden başarılı olamadım. O da çok keyifli bir oyun.
Bu oyunun motivasyonu,
yani motivasyonu bu oyunu, bu oyunları oynadığımızda aslında anladığımız şey hepimizin bu motivasyonlara sahip olduğunu görmek gerçek hayatta. Bu bir oyunu oynarken çok basit geliyor. Bunu seçmeliyim diyorsunuz ama aslında gün içerisinde karşılaştığınız Twitter'daki farklı insanların stratejileri de tamamıyla o yönde. Yani sizi kızdırmak istiyor. Siz orada seçenekler var, kullanabiliyorsunuz. Popüler bir kişiyi kullan diyor. Onu kullanabiliyorsunuz vesaire. Bunların aslında hepsi bizim gündelik olarak karşımıza çıkan ve oyundaki o stratejilerimizin de gerçek hayattaki yansımaları.
Bu oyunlarla çok daha güzel pratik yapılabilir. Yani o yüzden evet, onların linkini özellikle paylaşırken daha dikkatli oluruz. Çünkü oynadıkça ve biraz daha etkileri ne olabilir gördükçe belki bir farkındalık, bir şey çıkabilir ortaya. Bunu noktalayalım. T Cetveli'nin bu hafta da sonuna geldik. Bize Spotify, Spreaker, Apple Podcast, Google Podcast ve birçok uygulamadan dinleyebilirsiniz. Teyit'e destek olmak için de destek.teyit.org adresine girebilirsiniz. Yeniden birlikte olmak dileğiyle, hoşçakalın.